Kitabın adı Ya Gazi Paşa Duyarsa, yazarı Erdal Sarızeybek. 11. ayrım. Askeri savcı yüzbaşı Tezer'in soruşturma usulü. Garip ama gerçek. Rivayet bu ya. Hakim yüzbaşı Mehmet Şimşek epey uğraşmış dediler. Hakkımızdaki raporu kaleme almak için. Cumartesi dememiş, pazar dememiş, durmamış, dinlenmemiş ve 38 sayfalık bir rapor kaleme almış. Kolay mı? İnanın kolay değil. Bir ağaçtan ya da bir çiçekten yola çıkarak 38 sayfayı bir araya getirmek. Levent Paşa, Atilla Albay sağ olsunlar zaman ayırmışlar, okumuşlar, anlamışlar ve raporu imzalayıp komutana sunmuşlar. Yıl 2003. Memlekette terör var, irtica var, suçlar artıyor da artıyor. Böyle bir zamanda bir çiçek davası göz ardı edilir mi hiç? Elbette komutanımız da okumuş. Belki de demiştir içinden, okumaya gerek yok ama madem bu kadar uğraşmışlar, kaleme almışlar, sayfalar doldurmuşlar, okumasak ayıp olur. Belki diyorum, çünkü nereden bileceksiniz kimin ne düşündüğünü? Levent Paşa'nın bu soruşturmaya atılırken neler düşündüğünü nereden bilecektim ben? Hiç vakit kaybetmeden Ankara hakkımızda düzenlenen raporu Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı'na göndermiş. Miş diyorum, zira ne olup bittiğinden haberimiz yok. Sonradan öğreniyoruz bunları. Bu makamda üzerinde işlem yapmak lüzumunu dahi hissetmeden dosyayı askeri savcılığa göndermiş. Böylece Ankara hem kendi cephesini hem Diyarbakır Gaziantep cephelerini açmış ve de bizi savunmasız bir duruma düşürmüştü. Savunmasız duruma diyorum. Çünkü hakkımızda düzenlenmiş olan raporun içeriğini bilmiyoruz. Neyle suçlandığımızı bilmiyoruz. Bu durumda kendinizi nasıl savunacaksınız ki? Biz sadece sorular alıyoruz, cevap istiyorlar ama ellerindeki belgelerin mahiyeti hakkında bir şey söylemiyorlar. Nasıl oluyor ki bu iş? Üstelik sivil savcılık tarafından yapılmış olan bir soruşturmayı asıl yönünden saptırıp bizi olayın içine çekmek istiyorlarmış. İstiyorlarmış ama nereden bileceksiniz ki? Nereden bileceksiniz bizim düzenlediğimiz resmi belgelerin, şahsın verdiği el yazısı belgelerin sahte olduğunu, dahi ileri süreceklerini, bizi sahtecilikle suçlayacaklarını nereden bileceksiniz? Asayiş toplantılarında İl valisine yaptığınız açıklamaların dahi yalan olduğunu yazabilecekleri nereden aklınıza gelebilir ki? İnanın bize yönelik yapılan suçlamalardan hiç haberimiz olmadı, hem de aylarca. Aylarca biz neyle suçlandığımızı dahi bilemedik. Ta ki bir sivil hakimin, Sayın Adnan Karaçam, Şanlıurfa Asliye Ceza Mahkemesi hakiminin bu tür raporların gizliliği olmaz diyerek askeri savcıdan rapor istemesine, isteyip de mahkemeye getirmesine ve de bize bir suret vermesine kadar inanın hiçbir şeyden haberimiz olmadı. Dolayısıyla savunma yapamadık ve askeri soruşturmanın tam ortasına düştük. Düşünüyorum da şimdi Ankara Adli Müşavirinin de amacı buymuş. Raporu öğrenme, savunma yapamama, uzun süre soruşturma altında kal, bu bir leke bıraksın. İstediği buymuş. Ama aferin doğrusu, başardı. Başardı ama sonun nasıl biteceğini bilemedi. Bir dilekçe yazdım askeri savcılığa, dedim. Jandarma Genel Komutanlığı İdari Tahkikat Heyeti tarafından hakkımda bir soruşturma yapılmış olup, makamınızdaki dosyada mevcut rapor ve ifadelerden birer suret tarafıma verilmesini. Savcı Tezer cevap verdi, uygun görülmemiştir diye. Cevabı da ne güzel yazmış. Dilekçenizde belirtilen belge verilmesi talebi, hazırlık soruşturmasının gizliliği ve 353 sayılı askeri mahkemeler kuruluşu ve yargılama usul kanununun 90. maddesi gereğince uygun görülmemiştir. Neymiş efendim? Soruşturmanın selameti için sakıncalıymış. Yapmayın Allah aşkına. Biz ne istemişiz efendim? Hakkımızda şikayetçi olan şahsın ifadesini, yani bizi neyle suçladığını öğrenmek istemişiz. Başka, idari tahkikat heyetinin şahsımıza yönelik suç isnatlarını öğrenmek istemişiz. Anlayamıyorum. İnanın, Takdir hakkı bu kadar keyfi mi? Bunu durduracak bir mekanizma yok mu? Biz belge alamadık. Alamadığımız için de savunma yapamadık. Ankara'daki genel karargahın hukuk danışmanı Albay Sadrettin Aktaş telefonlarıma cevap bile vermiyordu. Hep toplantıda görüşmek mümkün değil. Hani üzerinde pek durmayacağım ama suçlamalar kötü, hem de çok kötü. Yargısız infaz gibi bir şey. Ferri iştirak suretiyle dolandırıcılık, amire hakaret, memuriyet görevini kötüye kullanmak, aslına suç yapmak için emir vermek, hakikate muhalif tutanak tanzim etmek. Bir insanı idam etmek için bu iddianameler bence yeterli. Özellikle askerlik mesleğinde. Kendi kendime sordum, sen ne yaptın diye. Cevap verdim, hiç. Peki ya bu suçlamalar niye? Anlamadım. Levent Paşa bize niye kızmıştı ki? Kısa bir süre sonra Gaziantep Askeri Savcılığından gelen bir talimat, Kara Bulutların bir habercisi oldu sanki. Bizim açımızdan belki de oyunun en zor kısmının burası olacağı kimin aklına gelirdi? Hele ki adalet bir gün herkese lazım olur sözü varken. Askeri savcı yüzbaşı Tezer Türkay Güven, yukarıda belirttiğim suçlamalardan sanık olarak beni ifadeye çağırdı. Gittim. Beni küçük bir odaya aldılar. Savcı, ben ve katip. Önce dedi ki, ben her söyleneni yazmam ama siz ne söylerseniz yazacağım. Düşündüm, herhalde dedim, artık bu yanlışlık bitecek. Olur mu hiç? Yanlışlar daha yeni başlıyormuş. Bazen kendimi iyi niyetin çok ötesinde saf gibi görüyorum. İnanın öyle. Halbuki olayların gerçeğinden saptırılıp bizi içine çekmeleriyle hiç kuşku yoktu ki infaza karar verilmişti. Ama ben ısrarla bunu anlamazlıktan, ısrarla görmezlikten gelip hala işlerin bir noktada düzeleceği umudumu hiç yitirmemiştim. Ne safmışım meğer. Şimdi anlıyorum bunu. Askeri savcı başladı sormaya ama aralıksız ve de tam 12 saat. Anlaşılan savcının Adalet Bakanlığı'nın ifade alma yönetmeliğinden hiç haberi yoktu, ne de insan haklarından. Bir an için yüzbaşının karşısında küçük düşürüldüğümü hissettim. Küçük düştüğümü hissettim. Bir ara kasıtlı olarak böyle bir muameleye maruz bırakıldığımı hissettim. Zor geldi ama çok zor. Sorduğu da ne ola ki? Başlangıcı şöyle. Kendisine isnat edilen suç anlatıldı. Olay hatırlatıldı, soruldu. Ağaç diker dedin mi, demedin mi? Hepsi bu. Yıl 2004, ay Ocak, gün 23. İfade tutanağına baktım, 14 sayfa. Hem de dolu dolu. Özellikle ağaç dikmeyi sevip sevmediğimi merak etmiş ve de iş olsun diye sormuş da sormuş. Siz mi emir verdiniz? Yalçın Bey'i nasıl tanıdınız? Komutanların emir subaylarını niye aradınız? Yalçın Bey'le yediğiniz yemeğin ücretini verdiniz mi? Vali ile bu konuda ne görüştünüz? Daha neler? Neler? Kendisine bir kırgınlığım yok. Elbet hassas bir konu. Bir albay, bir orgeneral için ağaç diker, çiçek sever demiş mi dememiş mi elbet araştırılacak. Ama şu 12 saat canımı sıktı. Aralıksız süren 12 saat. Bu vicdansız sorgu karşısında ve sonunda öyle bir hale geldim ki yapayalnız kaldığımı, yapayalnız bırakıldığımı hissettim ve de savunmasız. Savcı Tezer bununla da yetinmeyip Şanlıurfa'ya geleceğini, soruşturmayı derinleştirerek sürdüreceğini söyleyince afalladım. Neyi derinleştirilecekti? Dolandırıcılıktan tutuklu ve sabıkalı bir şahıs hakkında sürdürülen bir adli soruşturma var. Askeri savcı nasıl müdahale eder sivil yargıda görülmekte olan bir davaya? İdari tahkikat heyeti zaten boyunu aşmış. Neredeyse sivil adli tahkikata fesat karıştırmış, soruşturmayı yönlendirmiş, şimdi de askeri savcı aynı işe el atıyor. Hiç mi bu sivil savcıdan görüş alınmaz? Cumhuriyet savcısına olay sorulmaz mı hiç? Bu adamı yakalayan biz, haber veren biz, sivil savcı emriyle tahkikatı yapan biz, elde edilen delilleri yeterli görüp tutuklayan devletin bir mahkemesi. Varsa delillerden şüpheniz, niye mahkemeye ya da savcılığa müracaat etmez de bizim hakkımızda soruşturma açarsınız ki? Yüz kızartıcı bir şeyle suçlamak kolay mı bu kadar? Bunun bir hesabı yok mu? İnsanı insan yapan değerler soruşturma konusu olur mu hiç? Ne desek boş, karar verilmiş bir kere. Ne deseniz boş. Kapkara düşünceler içinde çaresizliğimle baş başa Urfa'ya döndüm. Birkaç gün sonra savcı Tezer makama geldi. Çay ikram ettik ve başladık konuşmaya. Sayın savcı, şahsıma Ankara cephesinden yöneltilen suçlamalar oldukça ağır. Toplasanız alt ya da üst sınırından onlarca yıl hapis eder. Bu durumda beni tutuklamaya sevk ediniz. Olmaz efendim, niye? Tutuklamayı gerektirecek bir şey yok. Peki ben il jandarma komutanıyım. Büyük bir vilayetin emniyet ve asayişinden sorumluyum. Böyle bir makamda bulunan kişiye yönelik çoğu yüz kızartıcı suçlamalar karşısında görevde kalmam bence uygun değil. O halde beni görevden aldırınız. Olmaz efendim, niye? Bunu gerektirecek bir durum yok. Peki madem öyle, dosyayı bitiriniz o zaman, kapatınız. Olmaz efendim, niye? Dosya Ankara'dan geldi, inceleyeceğiz. Sayın savcım, neyi inceleyeceksiniz? Bu adamı yakalayan biz, bu adamla ilgili tüm bilgileri Ankara'ya ulaştıran biz, hatta soruşturmanın Ankara tarafından yapılmasını talep eden biz, ben 30 yıllık bir askerim. Bu tür isnatlar bize ağır gelir. Bir an önce bitiriniz lütfen bu soruşturmayı. Çalışıyoruz efendim, inceleyeceğiz. Yanılmıyorsam bir hafta kadar alayda kaldı. Özellikle sosyal tesislerde çalışan erlerin ve rütbelilerin ifadelerini aldı. Cezaevine naklen gelen Yalçın Bey'in ifadesine başvurdu. Ne müthiş bir adam diyerek Yalçın Bey hakkındaki görüşünü belirtti. İnanın zor. Bir savcının evladım diyerek bağrınıza bastığınız Mehmetçiklerin yanında anlamsız bir şeyden soruşturma yapması çok zor. İstese evrak üzerinden bitirebilirdi bu işi ama yapmadı. Çaresizlik öldürüyordu bizi. Sizden ne saklayayım? Bir ara savcıyı vurmayı bile düşündüm. Bari soruşturacaksınız, adam gibi bir suçtan soruşturun demek için. Hanım engelledi. Herkesin ifadesini alıyor. Sizin hakkınızda herkes ifadesinin alındığı bir yerde siz çıkıp ben komutanım mı diyeceksiniz? Hangi yüzde? Derdimizi içimize attık ama kimsenin yüzüne yüzümüz kızarmadan bakamaz olduk. Levent Paşa işi bu noktaya kadar niye getirdi ki? Çok mu kızmıştı bize acaba? Ama niye? Düşünüyorum da ne anlamsız işti bu. Vali Bey'le konuşuyoruz. Albayım, ne iştir bu iş diyor. Emniyet müdürümüzle konuşuyoruz. Albayım, Allah Allah, nasıl olur bu iş diyor. Siz hep savunmadasınız ama kendinizi savunacak silahınız bile yok. Niye yaptılar ki bunu? Neden? İnsan öz evladına işkence yapabilir mi? İnanın yaptılar, hem de hiç acımadan. Sonunda işlerini bitirdi savcımız ve Antep'e döndü. Kendisi hakim sınıfına mensup bir subaydı. Babası ise albaylıktan emekli bir jandarma subayıydı, Uğur Güven. İyi niyetli olduğu her halinden anlaşılıyordu. Şimdi düşünüyorum da keşke iyi niyetli olmasaydı diyorum kendi kendime. Olmasaydı da ne yapacaksa yapsaydı bir an önce. İşten el çektirseydi, tutuklayıp hapse attırsaydı, attırsaydı da gerçeği o tarihlerde görebilseydim. Bir de yarınımızı görebilseydim. Ne yapacaksa yapsaydı dedim ya, bir şey yapmadı, hem de hiçbir şey ve de uzun bir süre. 18 Aralık 2003'te dosya kendilerine intikal etti. Muhatabı general olunca delil bile toplayamadı. Toplayamadığı delilleri delil farz ve kabul ederek kararını 11 Haziran 2004'te verdi. Hem de ne karar, hukuk tarihimize geçecek bir karar. Okuyacaksınız bu kararı zamanı geldiğinde. Daldı gene gözlerim. Aldı gözlerim. Aldı yüreğimi, götürdü geçen yıllara. Üzüm kıran, yiğit üzüm kıran. İki yaka dağlarının fatihi, tek başına Şemdinli yolları geçit vermiyor. Yüksek ova ise o kadar uzak ki, aman dese günler geçerdi yardım gelebilmesi için. asla geçit vermedi teröristlere. Yıllar boyu savaştı toprağı için, namusu için, devleti için. Yemedi, içmedi, silah aldı, uçak savar, havan. Aslında bu yiğitlere niye bir kale yapmadık ki biz? Aslında bu yiğitlerin hepsinin göğsüne niye madalya takmadık ki biz? Kolay mı? 3500 rakımlarda tek başına, yol yok, iz yok, karlı dağların içinde teröristlerle savaşmak kolay mı? Kolay olanı anlaşmak. Ama yapmadılar, anlaşmadılar, hep savaştılar. Gün geldi, devran döndü, kar yağdı, yollar kapandı. Üzüm kıran bu, yalnız bırakılır mı hiç? Her yere gittiler, dediler aç bırakmayın bizi, kışlık yemeğimizi götürün köye. Nasıl gidecek köy, kalabalık, erzak bu, kışlık erzak. Yağı var, şekeri var, unu var, hem de yüzlerce çuval. Köy bu, bizim köyümüz, kalabalık, çocuk aş ister. Kim verecek? Hakkari, Yüksekova, Şemdinli dolaşıp durdular. Çare aradılar, bulamadılar. Uzaktan izledim, yüreğim yanık. Ülke bizim, köy bizim, insan bizim. Herkes bir kenara çekilince, Yalçın Bey davasında olduğu gibi, gene biz dayamadık, gelin dedik. Geldiler koşarak, aldılar erzakları, yığdılar Şemdinli'nin jandarma taburuna. Bir umutla beklediler günler boyu, erzak gidecek köye diye. Ama gitmedi. O yıllarda olağanüstü hal var. Yetkiler valide. Biz kim miyiz? Biz o yıllarda sarışın, yeşil gözlü bir binbaşı. Üzüm kıranı bırakmadık. Onca erzak 3-5 kamyonla gider mi hiç? Yetki istedik, el koymak için araççılara vermediler. Mesajımıza cevap bile vermediler. Devletin valisi var. Biz neyiz ki? Bir binbaşı. Şemdinli hala anlatır bu olayı. Yıllara rağmen geçip giden. Bir sabah, her günkü gibi bir sabah, gene biz dayanamadık. El koyun dedik. Bir başımıza, tek başımıza, gelen geçen tüm araçlara, ister yüklü ister yüksüz. Askerler yolları kesti. Araçlara yetkisi olmadığı halde zorunluluktan el koydu. Herkes gördü, herkes bildi ama kimse ses çıkarmadı. Geldiler birer birer. Yükü olan boşalttı, aldı üzüm kıranı. Yükü olmayan yükledi üzüm kıranı. Yüzü aşkın kamyon, yüzü aşkın asker dizildik yollara. Kar, kış, yağmur, çamur, aştık dağları, Aktütün'e kadar taşıdık üzüm kıranı. Sonradan duydum, dayanamamışlar. Demek koruyamamışız yiğit üzüm kıranı. Göçmüşler birer birer, bir o yana, bir bu yana. Sorar insan kendi kendine, dayanamaz. Devlet kendine bağlı olanı, devlet devleti, seveni ve de ona hizmet edeni niye koruyamaz ki? Yiğitler haber salmış bize, unuttun mu diyerek. Gönlümüzdeki yiğit unutulur mu hiç? Şimdi bakıyorum televizyonlara. Birileri çıkmış, federasyon, özerklik, sınırların değişmesi gibi boyundan büyük laflar ediyor. Ve kendilerini doğudaki halkın temsilcisi gibi gösteriyor. Ne çabuk unuttuk biz üzüm kıranı? Bir de onlara sorun, halka sorun, yiğit üzüm kırana sorun bakalım. Bu boyundan büyük laflar edenler onların temsilcisi mi, değil mi? Tabii ya, siz otorite olmazsanız, her karış toprağınızda sizin boşluğunuzu gelir hainler doldurur. Doldurur da çıkar televizyonlara, sanki kendileri otoriteymiş gibi konuşur. Ne de olsa bir gün beylik, bir günde olsa beylik, bu beylik.